Ayrım 11, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 117. 117 ve 118. sayfalarda noterden yapılan hızlı tebligatın fotokopisi var. Tarih 10 Ekim 2018, numara 23.890, ihtarname Alper Cömertoğlu tarafından, muhatap 1. Cömertoğlu Otelcilik ve Ticaret AŞ, 2. Tolga Cömertoğlu, 3. Yıldırım Cömertoğlu. Konu, hissedarı bulunduğumuz Cömertoğlu Otelcilik ve Ticaret AŞ'nin aktif ve pasifleriyle birlikte TTK hükümleri çerçevesinde A ve B grubu hissedarlar arasında bölünmesi hakkındadır. Ve sayfa 119'dan devam ediyorum. Gölge Savcı. Fotoğrafını da yayımladığımız tebligattaki satırlar FETÖ borsasının en açık ifadesiydi. Şöyle anlatalım. Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, aynı zamanda kritik davalarda avukatlık yapan, hatta adı Gölge Savcı'ya çıkmış bir isim. Metastazı okuyanlar onu çok iyi hatırlıyor. Zamana 17-25 Aralık'tan sonra ortak olan, FETÖ'ye mali yardımlarda bulunan, Gülen'in emrinden sonra bankasıya para yatıran, FETÖ'nün vakıflarını ve üniversitesini kuran Fettah Tamince, Ahmet Özel'i kendisine avukat tuttuktan sonra beraat ve takipsizlik almıştı. Yetmemişti, Ahmet Özel'in çabalarıyla vakfı ve üniversitesi açılmıştı. Yetmemişti bu çabaların karşılığı olarak Özel, Tamince'nin vakıf ve üniversitelerinin yönetimine girmişti. Antalya'da birlikte iş yaptığı Ahmet Kürşat Köhle de onunla birlikte hem dava süreçlerinde hem de vakıf yönetimlerinde görev almıştı. Ne tesadüf, Ahmet Özel bu kez de karşımıza yine zenginlerin hukukuyla çıkıyordu. 5 yıldızlı dev oteller zincirinin %50 ortaklığını yapanlar onu avukat tutup takipsizlik almıştı. Şirketin yarısının sahipleri FETÖ üyeliğinden, FETÖ'ye mali destekten yargılanırken öbür yarısı sanık olmak bir yana mahkemelere tanık olarak bile zorla getirildi. Bu başarılı avukatlık ile kalınmamış olacak ki yukarıdaki tebligat ortaya çıkıyordu. Tebligatta Alper Cömertoğlu, Ahmet Özel'in ofisine babasının çağrılarak mallarının bir bölümünün haksız yere istendiğini, yoksa kayyumla tehdit edildiklerini söylüyordu. Bunların hepsi Cumhurbaşkanı'nın da avukatlığını yapan bir ismin ofisinde yaşanıyordu. Sorarsanız o ofis FETÖ ile mücadelenin merkeziydi. Sahi ne işi vardı Cumhurbaşkanı'nın avukatının FETÖ davalarında yargılanan zenginlerin davalarında? Bu işlerle neden bu kadar ilgileniyordu? Neyse, sanırız anlaşıldı. Biz devam edelim. Cömertoğlu'nun tebligatından çaresizliğini anlattığı satırları okuyalım. Yaşamakta olduğumuz ülke tartışmasız bir hukuk devletidir. Her vatandaş gibi yargılanmak ve yargıya her ne konuda olursa olsun hesap vermek vatandaşlık görevimizdir. Malumunuz haksız ve kötü niyetli bir ihbar sebebiyle tüm aile fertleri olarak bir ceza soruşturmasına muhatap olduk. Bu minvalde adalete hesap vermek ve yargılanmak hepimiz için şahsi bir sorumluluk olup bu yargılama sürecinin şirketimizin bölünme süreciyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu kadar alakasız bir yargılamayı şirketin bölünme sürecine malzeme yaparak bizleri korkutma ve baskı altına alma çabanız haksız, adaletsiz ve kötü niyetli bir yaklaşım olması bir tarafa aynı zamanda suçtur. Böylesi bir tehdidin tekrarı ya da buna paralel herhangi bir girişiminiz şantaj, tehdit, gaspa teşebbüs gibi birçok suç oluşturan eylem olmakla bu hususta siz ve bu sürece dahil olan temsilcilerinizle dahil olmak üzere ilgili mercilere suç duyurusunda bulunacağımızı ve adaleti etkilemeye teşebbüsünüz ile ilgili devlet büyüklerimiz dahil olmak üzere konuyu kendilerine intikal ettireceğimizi önemli hatırlatır, sizleri ihtar ederim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bu tebligatın devamında Alper Cömertoğlu tehdide ve şantaja başvurmadan malların hisselerde olduğu gibi yarı yarıya bölünerek yolların ayrılmasını istiyordu. Tebligat noterden gönderilmekle kalmadı. Resmi kayıtlara da girdi. Bunu nereden biliyoruz? 28 Şubat 2019 tarihinde Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma tutanağından aktaralım. Sanık Alper Cömertoğlu ve Mine Cömertoğlu müdafi avukat Aşkın Çetin söz aldı. Ayrıca mahkemenize bu dava sürecinde yaşamış olduğumuz bir olayı anlatmak istiyoruz. A ve B hissedar grubu olarak bulunan şirketin hissedarları arasında bölünebilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ancak bu süreçte 22 Kasım 2018 tarihli duruşma öncesinde müvekkillerim Ufuk Cömertoğlu bir arkadaşı aracılığıyla İstanbul'da Ahmet Özel isimli devlet büyüklerinin de avukatlığını yapan bir kişinin ofisine çağrılmış ve 22 Kasım 2018'den önce tasfiye işlemlerinin bitirilmesi, aksi halde dava sürecinin aleyhimize yürüyeceği, mağdur edileceğimiz, şirketlere kayyum atanacağı, şirketlerden el çektirilmesi, ettirileceği şeklinde tehdit edilmiştir. Buna ilişkin 10 Ekim 2018 tarihli müvekkilim Alper Cömertoğlu tarafından muhataplarına çekilen ihtarnameyi mahkemenize sunuyoruz. İçerikte de anlattığımız olay geçmektedir, mahkemenizin takdirindedir dedi. Kısacası Cumhurbaşkanı'nın avukatının ofisinde hisselere tehditle haksız şekilde el koyma iddiası mahkeme kayıtlarına da resmen girmiş oldu. Şimdi şu olayı biraz daha ayrıntılı işlesek diyebilirsiniz. Bunlar mafya, çete olmuşlar. Sizi 14 Ekim 2019 tarihli duruşmaya götürelim. O duruşmada yaşananları ilk kez Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberleştirdiğini hatırlattıktan sonra duruşma tutanaklarına geçelim. O duruşmada Cumhurbaşkanı'nın avukatının ofisinde tehdit edildiği tutanak altına alınan baba Ufuk Cömertoğlu kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı. Benim konumum gereği iş adamıyım, helikopterim var, geliyorlardı. Mustafa Kösesi, dipnot AKP Antalya Milletvekili, Menderes Türeli, dipnot AKP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer Dışişleri Bakanı, dipnot AKP Antalya Milletvekili ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kastediyor. Hepsi benim helikopteri kullanıyorlardı seçim zamanında. Mustafa Köse'yi bana gönderdi. Dedi ki abi şu spor kulüplerinin borcu var. Elden para verdim ben onlara. Başımıza bu iş gelince hepsi kayboldu. Niye? Çünkü böyle bir veba mikrobu bu efendim, bir veba mikrobu. Bugün FETÖ'nün zenginleri davasında yargılanan Ufuk Cömertoğlu, AKP'li siyasetçileri finanse ettiğini, hatta istediklerinde elden para verdiğini anlatıyordu. Cömertoğlu'nun açıklamalarına devam edelim. Yalnız şunu da çok iyi biliyorum. Kürşat denen bir tane avukat var. Ahlaksız, eskiden benim avukatımdı. Şimdi Tolga Cömertoğlu'nun avukatı. Bu adliyede savcı var, Gürkan. Devamlı benim otelime geliyor, onunla yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor. Ufuk Cömertoğlu'nun kastettiği savcı o dönem Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük'ten başkası değildi. Bu kitapta bir başka bölümde okuyacaksınız ama yine de hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle'nin de aralarında olduğu 6 kişiyle Antalya L tipi cezaevine kayıtları kapattırarak giren başsavcı vekili. Pelikancılar ile Adalet Bakanlığı kavgasından sonra görevden alınan savcı da diyebilirsiniz. Olaylar nasıl da birbirine bağlanıyor değil mi? Biz Ufuk Cömertoğlu'nun ifadeleriyle devam edelim. Bir tane de avukat var, Ahmet Özel, beni tehdit etti. Hem de Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın arkadaşıyla gittim oraya. O da kendisi hacıdır. Ben Allah'a inanan insanım. Gelirim her yerde ifade veririm. Gerekirse Cumhurbaşkanına da çıkarız dedi. Ahmet Özel beni tehdit etti. Senin hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm. Siz bu çocuklardan ayrılacaksınız. Bunlara malın fazlasını vereceksiniz dedi. Evet, arkadaşımın yanında dedi ve şahidim de var, tehdit etti. Cömertoğlu'nun anlatımından tehdit olayının şahitlerinin de olduğu açığa çıkıyordu. Eğer dedikleri doğruysa bir avukat bir FETÖ sanığından mallarını istiyor, hakim gibi ceza dağıttığını da söylüyordu. Nasıl olabilirdi bu? Peki Ahmet Özel dediklerini yaparsa Ufuk Cömertoğlu'na ne vaat ediyordu? Dava tutanaklarından aktarmaya devam edelim. İstanbul'da beraat da verdiler, beraat da alırım, senin beraatını da alırım, ben hallederim dedi. Ömer Güre beraat alan benim, Fettah Tam İnce'ye beraat alan benim dedi. Beraatı dediğim yani takipsizliği. Evet yani ben ne yapayım efendim? Ben size sığındım yani adaletinize sığındım. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunlar mafya, çete olmuşlar. Adaletin çetesi bunlar. Vallahi bana resmen dedi ya, ben bilmiyordum. O arkadaş beni aradı, gel dedi İstanbul'a gittim. Özdilek'te 8. katta ofisi. Özdilek Alışveriş Merkezi'nin üstünde, İstanbul'da. Arkadaşım götürdü beni. Beni tehdit etti. Söyleyeceklerim bundan ibaret efendim. Adaletinize sığınıyorum. Ben size gerçekleri söyledim. Evet, ortada noter aracılığıyla çekilmiş ve mahkeme dosyasına girmiş FETÖ borsası belgesi var. Yer belirterek yapılmış açıklama var. Şahit var. Cezaevine kayıt dışı avukat sokmaya kadar varan tuhaf ilişkiler var. O halde acaba bir savcı bunları araştıracak mıydı? Mesela sözü edilen AVM'deki kamera kayıtları incelenip bu sanığın ne işi var diye sorulacak mıydı? Yoksa hangi savcı Cumhurbaşkanı'nın avukatına bunu soracak cesarete sahip olabilir mi denecekti? Sahi Ufuk Cömertoğlu yaşadıklarını Cumhurbaşkanı'na aktarabildi mi? Cumhurbaşkanı duyduysa ne tepki verdi? Bunlar yanıtını gelecekte öğreneceğimiz sorular. Bir zamanlar müteahhit Selim Edes, Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan'a verdiği rüşvetin ardından mahkeme salonuna düşmüştü. Civan rüşvetin belgesini sorunca Edes, rüşvetin belgesi mi olur demişti. Türkiye'nin kirli tarihine geçen ve trajikomik şekilde gülümseten bu söz yıllarca dillere pelesenk olmuştu. Yıllar sonra FETÖ borsası belgesi sorulunca ne diyeceğiz acaba? Ve peki sadece Cumhurbaşkanı'nın resmi avukatları mı böylesi vahim olaylarla anılıyor? Maalesef hayır. 10. Bölüm. Sen onun kim olduğunu biliyor musun? 9 Aralık 2019 Pazartesi günü öğleden sonra Ankara'daki Koç Kuleleri'nin A blokunun 4. katı. Yan blokta yine 4. katta ofisleri bulunan iki avukat Umur Yıldırım ve Ferhat Gebeş, komşuları avukat Sabire Meltem Banko'nun ofisindeydi. Yanlarında mektuplar, mektuplarda ise Banko'nun ismi vardı. Güvenlik kamerası kayıtlarına geçen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Yıldırım ve Gebeş cinsel saldırıya uğradıktan sonra 20. kattan aşağı atılan üniversite öğrencisi Şule Çetin, görüştükleri Banko ise Çet'i öldürmekten cezalandırılan Çağatay Aksu'nun avukatıydı. Şüpheli yargı süreci. Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisiydi. Çağatay Aksu'nun ortak olduğu iş yerinde eğitim masraflarını karşılamak için yarı zamanlı olarak çalışıyordu. İş yerine sonradan ortak olan kişi Çetin işine son vermişti. 24. yaşına gireceği 29 Mayıs 2018'e saatler kala Çağatay Aksu ile buluştu. Yarı zamanlı çalıştığı işe tekrar alınacağı vaat ediliyordu. Sadece 20 dakika görüşmeyi planlıyordu ama öyle olmadı. Bir restoranda gerçekleşen buluşma sonrası birlikte Ankara'daki Yelken Plaza'ya gittiler. Gelin görün ki o gece sonu olacaktı. Şule Çet plazadayken ev arkadaşına "Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış bırakmıyor" diye mesaj attı. Çet gece 2.45'te ise ev arkadaşına "Of analog" diye yazdı. Arkadaş anlamadı, soru işareti mesajı attı. Analog argoda anal ilişki anlamına geliyordu. Çetin o gece ölmeden önce attığı son mesajı ağzıma sıçtı, ağzıma sikeyim, keşke gelmeseydim ya olacaktı. Ve sabaha karşı 4'te plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti Şule Çet. Soruşturma dosyadaki delillere rağmen başlangıçta intihar şüphesiyle yürütüldü. Çağatay Aksu olaydan 3 gün sonra alınan ifadesinde "tutmaya çalıştım ama intihar etti" iddiasında bulunuyordu. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 4 Temmuz 2018 tarihinde tecavüz bulgularının tespit edildiği otopsi raporunda ise Çetin 9 parmağının tırnak altında Çağatay Aksu'ya ait dokular, DNA bulguları ve vücudunda boğuşma izlerine rastlandı. Sonunda o gece plaza ofisinde bulunan Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akant, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel saldırı suçlarından 14 Temmuz 2018 tarihinde tutuklandı. Ama soruşturma ilginç bir şekilde ilerlemiyordu. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Alev Ersan Albuz, Haziran'da Çetin cesedinden toplanan delilleri Eylül ayının başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na göndermemişti. Nedendi? Soruşturma dosyasında aksaklıklar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman sürece el koydu. Şüphelilerin önce serbest bırakılması, soruşturma açısından hayati önem taşıyan numunelerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geç gönderilmesi ve dosyada istenilen hızın sağlanmaması gerekçesiyle soruşturma dosyası savcı Albuz'dan alındı. Dosya Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Koca'ya verildi. Bu kapsamda tutuklu bulunan şüphelilerden yeniden doku örneği alındı. Sonunda İstanbul Adli Tıp Kurumu çok tartışılacak bir rapora imza attı. 30 Kasım 2018 tarihli raporda düşme esnasında şuurunun yerinde olup olmadığı ve öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususunun tıbben bilinemediği, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı belirtildi. Zaman içinde öyle skandallar yaşanacaktı ki düşünün, Şule Çetin iç çamaşırı, pedi ve ayakkabıları daha incelenmeden adli tıpta kaybolacaktı. Ve takvim yaprakları 4 Aralık 2019'u gösterdiğinde mahkeme heyeti kararını verdi. Sanık Çağatay Aksu cinayetten müebbet ve nitelikli cinsel saldırı ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Berk Akan'da ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Aksu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı mahkemedeki duruşu nedeniyle indirildi. Yani mahkeme iyi hal indirimi uyguladı ve müebbet hapis cezasına düşürdü. Karar oy çokluğu ile alındı. Neden görüştüler? Şimdi, tam da bu karardan 5 gün sonra... Öldürülen Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım ve Ferhat Gebeş, Şule Çet cinayetinden hapis cezası alan Çağatay Aksu'nun avukatı Meltem Banko ile neden gizlice görüşmek istedi? O Meltem Banko ki Çağatay Aksu'nun okuldan arkadaşıydı ve Aksu hakkında internetteki kötü yorumları sildirmekle ve Aksu'ya edilen hakaretlerin yargı önünde hesabını sormakla görevliydi ve bu konuda nam salmıştı. Zira maalesef bu ülkede bazı özel avukatlar tak diye talep ediyor ve bazı özel hakimler de ilgili içerikleri okumadan şak diye yayından kaldırıyordu. Bir parantez açalım. Zamanında Çetin avukatı Yıldırım'a ait bir ses kaydı da gündeme gelmişti. Gizlice kaydedilen o konuşmada soruşturma savcısının Şule Çet dosyasını karartması için yüklü miktarda rüşvet aldığı iddia ediliyordu. Daha da çarpıcısı Çetin avukatı Yıldırım'a ait bu illegal kayıtların Aksu'nun avukatları tarafından ele geçirildiği ortaya çıkmıştı. Ve hatta dosyanın eski savcısı Albuz, şüpheli Aksu'nun avukatlarının ellerindeki ses kayıtlarının internete düşeceğini öne sürdüklerini ve kendisine baskı yaparak şikayetçi olmasını istediklerini söyleyecekti. Acaba Umur Yıldırım'ın gizlice kaydedilen ses kayıtları basına sızmadan aylar önce Sabire Meltem Banko'nun bilgisayarında da bulunuyor muydu? Ve acaba avukat Yıldırım bu kez Banko'nun ofisinde de kaydedilmiş miydi? Devam edelim ve kritik soruyu soralım. Şule Çetin avukatı neden Çağatay Aksu'nun mektuplarında sizin de adınız geçiyor ama sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunmayacağız vaadinde bulundu? Genç kızın avukatı cinayet ve cinsel saldırıdan hüküm giymiş kişinin mektuplarını neden bu kişinin avukatına gösterdi? Öldürülenin avukatı, öldürenin avukatını neden karardan kısa süre sonra kollama girişimlerine başladı? 11. Ayrımın sonu. Sayfa 128.